Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. A9 TV ekranlarındaki Ahir Zaman ve Yaratış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün de sayın Doktor Cihat Gündoğdu hocam ve ben inşallah programımızda konuşacağız.
İnşallah.
Evet, bizim programımızın inşallah konsepti ve konuları çok geniş. Dünyanın en geniş programlarından birisi. Çünkü Allah'ın yaratmasının sanatı, delilleri, Allah'ın yaratmasındaki çeşitlilik Allah'ın izniyle sonsuz sayıda. Çok fazla. Çünkü Allah ayette onun nimetlerini denizler mürekkep değil mi? Karadaki ormandaki ağaçlar da her biri birer kalem olsa yine yazmakta tüketemezsiniz.
Hatta bir bu kadarı daha olsa Allah'ın nimetlerini saymakta bitiremezsiniz diye buyuruyor Allah.
Değil mi? İnşallah.
İnşallah.
Allah'ın her bir nimeti zaten Allah'ın yaratılış delili oluyor. Allah bize yani her türlü canlıyı yoktan var ediyor bir kere. Bu çok önemli. Hiçbir canlı veya hiçbir madde Allah'tan bağımsız bir varlığı yok. Bilim de keza bize bunu gösteriyor. Her nereye baksak biz en sonunda muhakkak onun kaynağının, varoluş sebebinin ancak Allah'ın yaratması olduğunu kavruyoruz. Evet. Günümüzdeki bilim ve teknolojik gelişmeler de bize bunu apaçık delillerle, çok daha rahat anlaşılabilecek delillerle inşallah sunar hale geldi. İnşallah. Şimdi onlardan birisiyle başlamak istiyorum. Bu konumuz akasya ağaçlarını koruyan karıncalarla ilgili. Burada şunu anlatacağız. Akasya bir ağaç, bir bitki. Karıncalar ise hayvanlar alemine ait. Böcekler grubundaki bir canlı. Evrimcilerin iddiası neydi? Bir canlı türü, yani tamamen tesadüflerle oluşmuş bir canlı türü kendi iddialarına göre. Farklı 5 gruba ayrılıyor. Bunlar içerisinde bitkiler ayrı bir alem oluyor, hayvanlar ayrı bir alem oluyor, tek hücreler ayrı bir alem oluyor, mantarlar ayrı bir alem oluyor. Ve bunlar kendi başlarının evrimine devam ediyorlar diye iddia ediyorlar. Halbuki biz ne görüyoruz?
Başı boşluk var şeklinde.
Evet,
herkes
bir düzenin
başını
olmadığı,
almış gidiyor istediği farklı yönlere gidebilir şeklinde öyle bir tarif yapıyorlar.
Evet, yani doğanın aklının haşa olmadığı, yani evet. Allah'ın yaratmadığı ve nerede bir güçlü varsa onu ezerek ilerleyerek daha güçlü ırklara doğru gittiğini sözde masal cihetinde anlatıp duruyorlar. Şimdi biz burada neyi göstereceğiz? Bitkiler aleminden bir canlıyla hayvanlar aleminden başka bir canlının nasıl ortak bir dayanışma içerisinde olduğunu göstereceğiz. Ortak yaşam hem canlıların rekabet değil, savaş ve kavga değil, dostluk ve birliktelik, şefkat içerisinde olduklarını bize gösteriyor.
Ve birbiri için yaratıldıklarını ortaya koyuyor, öyle değil mi?
Evet.
Biri olmazsa diğerinin hayatı mevzubahis olmuyor. Hayatının devam ettirmesi mümkün değil. Akasya ağacı olmadan karıncaların olması, hayatının devam ettirmesi mümkün değil. Karıncalar olmadan ağacın hayatını devam ettirmesi mümkün değil, türünü devam ettirmesi.
Evet, varlığını Allah zahiren başka canlı gruplarına bağlamış durumda. Bunun tek açıklaması olabilir. Her ikisinin de aynı anda ve aynı görevde bu halleriyle var olmuş olmalarıyla ancak bu yaşam devam edebilir. Evet. Ki milyonlarca yıldır bu canlıların hepsinin fosillerini görüyoruz, yaşıyorlar. Demek ki ilk var oldukları anda tam eksiksiz ve bu halleriyle inşallah yaratıldı ve yaşamaya devam ettiler. Şimdi sunumumuza geçebiliriz inşallah. Akasya ağacını ne yapıyor? Karıncalar koruyor. Akasya ağacının üzerinde yaşayan akasya karıncası isimli karıncalar canları pahasına ağacı koruyorlar. Bir kere canları pahasına ağacı korumaları zaten evrimcilerin hiç sözü edemeyecekleri bir konu. Onlara göre hiçbir canlı için canını vermez. Canı onun için en değerli şeydir. Ve her ne olursa olsun en kutsal kendisini gördüğü için diğerlerini muhakkak yok etmesi ve ezmesi gerekir. Evrimin mantığı bu çünkü. Değil mi?
Evet.
Bu cümle bile evrimi tek başına yıkmaya yeterli bu anlamda. Bir, sarmaşığın ağaca ulaşan güneşini engellediğini fark ettiklerinde karıncalar hemen müdahale ederler. Sarmaşığın dolanmaya başladığı dalı ya da yaprağı bir araya gelip keser ve atarlar. Aynen zaman zaman bahçıvanlar olur, budarlar. Değil mi? Şekil düzen verirler bahçelerine, bazı ormanlara. Daha zararlı hale gelmesin. Yabani otları atarlar mesela, değil mi? Diğer ağaçların büyümesini engellemesin diye. Karıncalar da burada şuur göstererek, akıl göstererek aynı işlemi yapıyorlar burada.
Yani orada güneşinin kesilmesi, ağaca gelen gün ışığının azalmasının akasya ağacına bir zarar vereceğini mi biliyorlar? Böyle bir şey düşünülebilir mi? Böyle bir şey mi? Sonuç mu çıkarmamız lazım?
Biliyormuş gibi hareket ediyorlar ama.
Hayır. Yani o karıncalar onu bilmiyordur. Yani 8 aşama sonra ne olacağını bilerek hareket ettiklerini düşünmemiz bence yanlış olur. Burada karıncalar buna göre hareket etmiyorlar. Karıncalar Allah'ın ilhamıyla hareket ediyorlar. Çok bilinçli, şuurlu bir hareket yapıp o sarmaşığın akasyanın hayatını engelleyebileceğini düşünerek bilinçli bir hareket yapıyorlar. Ve hayati bir hareket yapıyorlar.
Evet.
Maşallah.
Yani ağacın güneşle muhakkak beslenmesi gerektiğini biliyorlar. Ağacın fotosentez yapması gerektiğini biliyorlar.
Evet.
Ve ağacın ancak güneş ışığı olduğu zaman hayatta kalabileceğini biliyorlar. Değil mi? Maşallah. İnsana benzer akıl gösteriyorlar. Bu ne demek? Dediğin gibi hocam, Allah'ın tecellisi inşallah.
Evet. Allah'ın ilhamıyla yaratması.
Devam edelim. Ağacın lezzetli yapraklarının tadına bakmak isteyen çekirgeler de ısırarak, çekirgeleri de ısırarak hemen uzaklaştırıyorlar. Yani sarmaçıklar, çekirgeler.
Yapraklarına zarar veren başka böcekler olursa
onları da
böyle bu şekilde hemen uzaklaştırıyorlar, ısırarak.
Çok iyi bir ısırması. Bu karıncaların hepsi bak hizmet ediyor akasya.
Maşallah.
Evet.
Direkt şey gibi, yani koruma gibi davranıyorlar. Yani güvenlik teşkilatı gibi sahip çıkıyorlar ağaca.
Evet.
Maşallah.
Ağaca karşı üstlendikleri tüm bu fedakarlığın karşısında akasya ağacı da onlara mükemmel bir besin sunar. Ağacın nektarı akasya karıncalar için harika bir besin olduğu gibi aynı zamanda da turuncu renkli tomurcukları da akasya karıncalarının sevdikleri bir yiyecektir. Bu tomurcuklar larvaların büyümesi için gerekli tüm vitaminleri içinde barındıran bir besin paketi gibidir. Değil mi? Bak, bu ağacın, şimdi karınca sarmaşığı görüyor. Tamam, o gözleri var çünkü. Güneşi de görüyor.
Evet.
Ağacı da görüyor. Ve sarmaşığın güneşi engelleyebileceğini gözleriyle görebilir. Çünkü böyle bir şey zahiren karıncada mevcut bu sistemler. Hı. Veya çekirgenin onun yapraklarının yediğini duyabilir de görebilir de. Ne yapar? O zaman ona atak yapıp çekirgeyi ısırıp uzaklaştırabilir.
Evet.
Ama akasya ağacının böyle bir duyu organı yok. O karıncaların kendisini koruduğundan habersiz. Yani fark edebilecek bir sistemi yok ki.
Evet.
Bitkide öyle bir sinir sistemi yok. Yani dokunduğu zaman dokuyu hisseden, sesi olduğu zaman sesi hisseden, görüntüyü algılayabilecek gözleri olan bir canlı değil,
evet,
bitki.
Kesinlikle.
Bitki sinir sistemi olmayan, bir şeyi bu anlamda öğrenemeyen, yani beyni olmadığı için öğrenemeyen, hı hı, ve hafızası da olmayan bir canlı türü bitki. Ağaçlar. Ama bunu ne gösteriyor bize? Karıncaların hayatları için gerekli olan vitaminlerin içinde bulunduğu, değil mi? Tomurcuklarını ağaçtan meyve olarak veriyor ve karıncalar ondan yiyorlar.
Evet.
Maşallah.
Maşallah.
Allah'ın rahmetinin bir tecellisini görüyoruz burada.
Evet.
Değil mi? Bereketinin bir tecellisini görüyoruz.
Maşallah.
Akasya ağacı karıncalara sadece besin değil, aynı zamanda kalacak bir yer de sağlarlar. Ev olarak da kullanılıyor yani. Ağacın dikenlerini oyarak kendilerine yuva yapan karıncalar, diğer canlıların saldırısından da güvende olarak besinlerine rahat rahat ulaşabilecek bir ev sahibi olurlar akasya ağacında. Gördüğümüz gibi fotoğraflarda karıncaların, bakın, larvalarını nereye yerleştiriyorlar? Ağacın dikenlerinin içerisine. Dallarının değil de dikenlerinin.
Dikenli. Yani zarar vermeyecek şekilde,
evet,
değil mi? Hiç,
evet.
Yani oyup kesip zarar vermeden çok itinalı bir şekilde her şeyine dikkat ederek, ağacın sağlığı çünkü çok önemli hayatlarını devam etmeleri açısından.
Evet.
Ağacı öldürmek değil burada amaç. Yani kendilerini sırf düşünmüyorlar. Ya da çünkü yani 8 aşamalı düşünüyorlar, öyle de düşünelim. Çünkü ağaç eğer ölürse o zaman barınacakları bir yer kalmayacak. Gıda alabilecekleri bir kaynak yok olacak. Yani bunları da bütün hepsini bir arada düşünüyor olmaları, bu canlılar yani beyinlerini gösteremediğimiz bir canlı. Yani bir toplu iğne başı kadar bile beyni vardır ya da yoktur. Yani böylesine detaylı olarak düşünebiliyorsa bu düşünce ona ait değil. Tefaç yok, açık net bu.
Evet, ağacın neresi zarar görüyor, neresi zarar görmüyor, değil mi?
Evet.
Bunları bilmesi de çok enteresan. Bilemez yani normalde. Botanikçi bilim adamları bilir ağacın neresi hassas.
Evet.
Dikenin içerisinde hakikaten hayati enzimler de salgılanıyor olabilir dala bağlanan yerlerinde. Hı. Ama öyle bir şey yok. Hı. Karıncanın da bir oyabileceği şekilde aynı zamanda. Çok sert bir tabaka da olabilirdi. Veya çok yumuşak bir tabaka olup hemen kırılabilirdi. Tam olması gerektiği gibi bir ev.
Evet.
Evin olması gerektiği gibi bir ev olmuş oluyor malzeme olarak.
Bir de diğer canlıların saldırısından da korunabilecekleri bir yer olmuş oluyor. Dikenlerin bulunduğu yer. Evet. Zaten diken, zaten ağacın kendini savunmasında kullandığı bir şey diken.
Çok akıllıca bir şey, evet. Evet. Allah'ın aklının kesinlikle tecellisini görüyoruz.
Evet, maşallah.
Evet, her iki canlının birbirine karşı gösterdiği bu fedakar tavırlar doğada evrimcilerin iddia ettikleri gibi bir mücadele ve çatışma ortamının değil, Yüce Allah'ın yarattığı bir ahenk ve düzen olduğunun delillerinden birisidir şüphesiz ki. Allah Câsiye suresinde 36 ve 37. ayette şöyle buyuruyor, şeytana Allah'a sığınırım. Şu halde hamd göklerin Rabbi, yani hamd ne demek? Övgü demek, değil mi inşallah? Şu halde hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Hamd, övgü, göklerin Rabbi. Göklerin, atmosferin ve uzayın, oradaki sistemlerin kurallarını koyan, oradaki sistemleri yöneten kim? Rabbimiz.
İnşallah.
Yerin Rabbi, bulunduğumuz gezegenin, inşallah içinde yaşayan tüm canlıların, ağaçların, bitkilerin ve kuşların hepsinin sistemlerini yaratan ve kuralını koyan Allah. İnşallah. Bütün büyüklük de o yüzden bütün harika gördüğümüz her şeyin sahibi de inşallah Allah. Ayette bildirildiği gibi.
İnşallah.
Evet.
Şimdi bir apayrı canlılar grubu bu şekilde birbirleriyle bağlantılı hareket ediyorlarsa onların yaratıcısının tek olduğu anlaşılıyor buradan. Yani tek bir yaratıcı oldu. Yani evrimcilerin ya da işte ateistlerin ya da başka benzeri fikir sahiplerinin iddia ettiği gibi farklı ilahlar yok yeryüzünde, dünyada, kainatta. Tek bir Allah var. Her şeyi yaratan, her şeyi birbiri için yaratan, her şeyi birbiriyle denge içinde, düzen içinde yaratan, göklerin ve yerin Rabbi tek inşallah. Allah. Bu anlaşılmış oluyor burada. Şimdi hayvanlar dünyasının bitkiler dünyasıyla böylesine iç içe olması, bağlantılı olması bunu gösteriyor. Ya da insan vücudundan bir örnek verelim. Mesela hep anlatıyoruz ya vücudumuzu biz kontrol etmiyoruz diye. Ne vücudumuzdaki hücrelerin içindeki fonksiyonlarını biz yürütebiliyoruz, yönetebiliyoruz. Ya da dengesine hakimiz. Ne de organların yine aynı şekilde. En basitinden kalp. Kalbin çalışmasında gaz ve fren sistemi denen bir sistem var. Onu çalıştırabilir miyiz sunumu?
Evet.
Şimdi burada hani dinlenen bir insanın kalbi ortalama 72 defa atıyor. Hareket haline geçtiğimizde kalp hızı artıyor. Neden artıyor diye baktığımızda çünkü kasların daha fazla kana ihtiyaç var, kan dolaşımına ihtiyaç var. Sebebi de daha fazla onlara oksijen gelsin diye kaslarımıza. Şimdi bakın hikmete bakın burada. Yani amaç ve ona göre amaca yönelik olarak, sonuca yönelik olarak bakın neler değişiyor vücutta. Bir defa kalp hızı artıyor. Daha fazla dolaşım, daha fazla kanla oksijen gelsin diye. Aynı zamanda daha fazla karbondioksit geri alınsın diye hücrelerden. Diğer türlü koşan bir insanın kasları hemen oksijensiz kalacak. Büyük ağrılarla kıvranacak. Hareketi kısıtlanacaktı, yürüyemeyecek hale gelecekti. Öyle olmuyor. Ne oluyor? Kalbimiz daha fazla atıyor, dolaşım hızı artıyor ve pompalanan kan miktarı artıyor. Aynı zamanda pompalanmasıyla beraber geri çekilen kan miktarı da tabii ki artmış oluyor. Çünkü pompa dediğimiz kan, kalp bir yandan kanı pompalarken bir yandan da geri alıyor. Böyle bir özelliği var. Bakın bu unutuluyor genellikle. Çünkü öyle bir pompa ki hem pompalayacak ileri doğru hem de geri doğru çekecek. Böylesine bir sistem. Yani bu pek üzerinde durulmayan bir gerçektir ama yani bizim aklımızın, hayalimizin çok ötesinde bir çözüm diyebiliriz buna. İhtiyaca yönelik olarak.
Yani, hem basarken çok güç gerekiyor hem de çekerken
evet,
güç
aynı zamanda da geri toplama özelliği var kana. Yani böylesine bir sistem, dolaşım sistemi. Onun özel dolucu odaları var. Orada oluşan bir negatif sistem var. Bütün bunlar hesaplanmış değerlerle, bir kanunlar eşliğinde cereyan eden olaylar. Hidrodinamik çalışıyor burada. Daha sonra işte çeşitli sıvı kayganlık, işte viskozite dediğimiz kayganlık çalışmaları var, hesapları var burada. Kanın damarların içinde oluşturduğu sürtünme ve buna bağlı olarak işte ulaşacağı hız hesaplanmış burada. Kalbin ona göre bir basma, pompalama hızı var. Kalbin ilk çıktığı anda aorta yaptığı bir fışkırtma hareketi var. Kanın pompalama hızı var. Bu ona göre ayarlanmış. Daha sonra kılcal damarlarda vücudun çok uzak yerlerinde ulaşacağı hız burada hesaplanmış da o yüksek hıza ulaşılmış. Ona göre kalp basıyor. Belli bir basınç uyguluyor. Ne daha fazla ne daha az. Daha az kan pompalasa o bastığı zaman kanın yüksek hızına ulaştırmış olsa en yüksek hızına ulaştırdığı noktada bakıyorsunuz en kılcal damarda ulaşacağı kanın hızı ona göre hesaplanmış. Yoksa bir yerden sonra kan akımı duracaktı. Hareket etmeyecekti kan. Hayır öyle olmuyor. Parmak ucundaki kan bile yine hareket halinde. Maşallah. Şimdi burada özellikle üzerinde durmak istediğim şey kalbin ihtiyaca göre hızlanması, ihtiyaca göre yavaşlaması. Bunu biz mi kontrol ediyoruz? Hayır, kesinlikle değil. Çünkü çoğu insan bazı durumlarda kalbinin daha hızlı attığını fark ediyor. Çok basamaklı bir merdivenin hızlı bir şekilde çıktığımızda, koştuğumuzda ya da heyecanlandığımızda kalp atışlarımız hızlanıyor. Daha sonra kalbin tekrar eski ritmine döndüğünü hissedebiliyoruz. Bunlar yaşadıklarımız. Peki nasıl oluyor bunlar? Bunun gerçekleşmesi arkasında mucizeler barındırıyor. Kalp atışlarının hızı vücudun içine yerleştirilmiş bir bilgisayar sistemi tarafından düzenleniyor. Yani bilgisayar sistemi dediğimiz aslında burada bir bilgisayar sistemi yok. Birbiriyle bağlantılı biyolojik sistemler var hareket halinde olan. Burada proteinler devreye giriyor. Belli proteinler üretiliyor ve salgılanıyor ihtiyaç duyulduğu anda. Bakın onları göreceğiz biraz sonra. Sinir ağlarında belli kimyasallar var. Bunlar salgılanıyor yine gerektiği anda. Sinir hücresi nereden bilsin o sırada insanın koştuğunu da kalbin hızını arttırmaya yönelik bir çaba sarf etsin. Bir kimyasal üretsin. Yani sinir hücresi orada bilinçli bir hareket yapıyor. Bakın birazdan göreceğiz. Burada beyinle bir kontrol yok. Beynin direkt bir kontrolü kesinlikle yok. Hani evrimcilerin, materyalistlerin, Freudçu zihniyetin şeyini öngörüsü nedir? Derler ki işte beyin kontrol ediyorlar. Hayır beyin kontrol etmiyor. Şuur beyinde değil. Beyinde zaten şuur diye nitelendirilebilecek bir merkez yok gösterilebilen. Burada da bakın göreceğiz sinirler ve sinir yumakları, sinir grupları çok bilinçli ve şuurlu bir hareket şey yapıyorlar, ortaya koyuyorlar. Nasıl oluyor mesela? Kalp atışları hızlandığında vücuda yeterli oksijen sağlanmazsa, başta da belirttiğim gibi, hücreler elektriksel dengelerini kaybederler. Ve hızlı ve düzensiz atmaya başlarlar. Bu nedenle kalbin düzenli bir ritimde sürekli atması son derece önemli. Yani kalp kendi elektriğini kendisi üretiyor. Belli sinoatriyal not dediğimiz, sinoatriyal düğüm dediğimiz özel bir sinir yumağı var kalpte. Bu belli frekansta, belli aralıklarla, frekans derken belli aralıklarla belli elektrik sinyalleri üretiyor. Bıraktığımızda kalbi, hatta ölü bir insanın kalbi bile bırakıldığında kalp kendi kendine atmaya başlayabilir. O sinoatriyal nodun, sinoatriyal düğümün kendi ürettiği elektrik sayesindedir. Ve belli bir ritimle bunu gerçekleştirir. İşte bu üretilen elektriğin, belli bir frekansta üretilen elektrik sinyalinin, kalp kasını çalıştırmak üzere üretilen elektrik sinyalinin, belli vücudun o anki ihtiyacına göre ayarlanması gerekiyor. Şimdi sistemin, yani birbiriyle bağlantılı sistemlerin nasıl bu elektrik üretimini düzenlediğini göreceğiz. Şöyle ki, sabit bir hızla yol alan bir araba düşünelim. Ancak belli durumlarda kalbin temposunun hızlandırılması ya da yavaşlatılması gerekiyor mu? Evet. Bu da sabit hızla yol alan arabanın gaz pedalına basılarak hızlandırılması. Bir şoför şuurlu biri var değil mi orada? Gaza basıyor. Ya da evet. Fren pedalına basarak yavaşlatan bir şoför var. Bilinçli bir şuur var orada. Kalpte nasıl cereyan ediyor olaylar? Şöyle. Kalbin ritmini azaltan fren pedalı ise vagus sinirleri olduğu saptanmış durumda. Kalbin ritmini hızlandıran gaz pedalı ise sempatik sinirler. Şimdi vagus siniri var bir de sempatik sinirler var. Birbirinden bağımsız. Beyinle hiç ilgileri yok. Direkt bağlantıları, yani bu gerçekleşen olayların direkt bağlantısı yok beyinle. Beynin bir yönetimi yok burada. Fren pedalının vagus sinirlerinin harekete geçmesini sağlayan ise asetilkolin isimli haberci moleküller. Yani belli bir kimyasal bunu yönetiyor yine. Atom, molekül nasıl bir şeye karar verebilir ya da bir süreci mükemmel bir şekilde işletebilir? İşte bunları evet. görüyoruz şu anda. Vücudumuzda zaten var bunlar. Normal şartlarda dakikada 72 defa atıyor kalp. 72 ile 80, 70 ile 80 arası atar. Tam kesin 72 bir rakam değil. Efor sarf edildiğinde, yani diyelim koştuğumuzda, merdiven çıktığımızda ya da işte bir stres altında olduğumuzu düşünelim. Bir
baskı altında yani.
Baskı altında ya da bir tehlike anı olduğunu farz edelim. Diyelim bir köpekle karşılaştınız, vahşi bir hayvan. Oradan hemen uzaklaşmanız lazım, koşmanız lazım. Ya da işte başka herhangi bir tehlikeli bir ortamla karşılaştınız. Kalp hızı hemen artmaya başlıyor. Nasıl oluyor bu? Sinoatriyal nodu hızlanarak oluyor. Az önce belirttiğim kalbin üzerindeki bu sinir düğümü daha fazla elektrik üretmeye başlıyor. Daha sık elektrik sinyali üretmeye başlıyor. Kalp kasının daha sıklıkla kasılmasını sağlıyor bu şekliyle. Nasıl gerçekleşiyor bu? İhtiyaç duyulan kan var. Bu daha çok pompalanmış oluyor bu şekilde. Sempatik sinirler de damarları daraltarak kan basıncını arttırıyorlar. Ayrıca böbrek üstü bezi, böbreğin üstünde bulunan bir bez, bakın apayrı bir yerde. Adrenalin ve noradrenalin hormonlarının salgılanmasını sağlıyor aynı anda. Bu alarm durumuna geçtiği zaman vücut. Bu hormonlar hep beraber, adrenalin ve noradrenalin hormonu ve asetilkolin de aynı şekilde kalbin çalışma hızını arttırıyorlar kimyasal olarak. Tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonu var. Bu da genel itibarla metabolizmayı hızlandırarak kalbin çalışmasını etkiliyor. Yani gün boyunca kalbin hızlı atmış olabilir. Bir tehlike anından bahsetmiyoruz burada. Devamlı surette kalbi nabzı yüksek olan bir insan tahlil edildiğinde bakılıyor ki işte tiroksin hormonu fazla. Tiroid bezimiz, boğazımızdaki tiroid bezimiz fazla üretiyor tiroksin hormonunu. Ya da işte metabolizma demek ki daha fazla çalışmasına ihtiyaç duyulduğu için bu olmuş oluyor. Yine bir bilinç var, yine bir şuur var. Hastalıklar tabii ki bunun dışında. Belli durumlarda bu hormonun gereksiz yere fazla üretilmesi var ya da gereksiz yere az üretilmesi var. Çeşitli işte bezeler olabiliyor, işte tümöral gelişmeler olabiliyor tiroid bezinde. Bunlardan kaynaklanan hastalık durumları bunun dışında tutmak lazım tabii ki. Artan kalp hızı kalbin verimini dinlenme seviyesinin 5 katına kadar çıkarabiliyor. Bakın 70 dedik, 80 dedik, 200'lere kadar çıkabiliyor bu. Ya da 240'lara kadar çıkabiliyor. Tabii daha ötesi hastalık durumları olmuş olabiliyor. Bunları yine bunun dışında tutmak lazım. Kalbin ritminin bozulması anlamına geliyor. Sempatik sinirler bir arabadaki gaz pedalı gibi bunları da düşünmek gerekiyor. Bakın burada sempatik sinir sistemini görüyoruz. Yine beyinle direkt bağlantısı olmadan kendi kendine bir şuur arz eden bir sistem bu. Gaz pedalı gibi kalbi hızlandırıyorlar. Şoför nasıl gaza basıyorsa arabanın motor devrini arttırmak için. Aynı şekilde. Yavaşlatmak ise parasempatik sinir sistemini. Yani yan tarafta, sağ tarafta görünen sinir sisteminin bir uygulaması, bir hareketi, bir sonucu. Parasempatik sistem gerektiğinde kalp paslarının büzülme kuvvetini hafifleterek kalp ritmini dakikada 40 vuruşa kadar yavaşlatabiliyor. Yani o sinoatriyal düğümün daha yavaş, daha düşük bir frekansta sinir sinyali üretmesini sağlayarak bunu gerçekleştiriyor. Burada vagus sinir devreye giriyor. İlk başta belirttiğimiz çok detaylı birbirleriyle bağlantılı ama bir düzen var. Bakın karmaşık gibi görünen, oradan sinir giriyor, oradan geçiyor. İşte bir, aynı zamanda bir kimyasal var üretilen, başka bir kimyasal tarafından dengeleniyor onun üretimi. İşte o olmazsa bu olmaz, işte kalsiyum var, potasyum var bunun içinde. O detayları artık yani burada giremeyeceğimiz detaylar bunlar. Hepsi birbiriyle bağlantılı ama ortada ne var? Bir düzen var. Hayati fonksiyonlar var, mükemmel bir şekilde gerçekleşiyor. Bende mi gerçekleşiyor bunlar? Hayır. Senden de gerçekleşiyor. Şu an ekranlarımızın başındaki izleyicilerimizde de gerçekleşiyor. 7,5 milyar insan var yeryüzünde şu anda. Hepsinde de mükemmel bir şekilde var bu düzen. Devam eden maşallah.
Buradaki haberleşme çok muazzam maşallah. Şimdi biz koşarken çok efor sarf ettiğimizde, eforu sarf eden biz kendimiz olduğumuz için efor sarf ettiğimizi, koştuğumuzu veya hızlı bir şekilde panik hareketler gerektiği zaman, ani hareketler yapıldığı zaman biz bunu biliyoruz bilincimizde. Biz bunun doğru farkındayız. Da kalp bunu nereden biliyor? Yani kalp o an vücudun koştuğunu nasıl anlayabiliyor? Kalbin kendine ait bir duyu sistemi yok. Yani bilinç, şuur adletmek, akıl göstermek, bir şeyi fark etmek, farkına varmak ancak Allah'ın yarattığı canla mümkün olur. Yani bir şey, sen koşmaya başladığın zaman, koşuyorum dediğin zaman bunu senin bilincin sana söylüyor. Çünkü koşan sensin. Allah'ın sana verdiği şuurla bunu yapıyorsun. Evet. Ama kalp vücudun içinde, karanlık bir yerde, etrafı dokularla, hücrelerle, kemiklerle çevrili, değil mi? Bir yerde arkasında işte omurga kemikleri, önünde
karanlıkta
kaburga, evet, kemikleri, değil mi? Oradan akciğer sürekli hava alıp içine balon gibi hava doldurup hava boşaltıyor. Bunun oradan koştuğunu, ha şimdi evet koşuyor dediğini nereden anlıyor?
Kasların varlığından haberi yoktur. İşte bacak kasları, evet, var. Onlar şu anda daha fazla kana ihtiyaç duyuyorlar, oksijene ihtiyaç duyuyorlar. Kanın oksijeni taşıyan bir şey olduğunu kalbe sorsanız bilmez.
Bilmez.
Neden yani dili yok, konuşsun. Evet. Kulağı yok, duysun. Beyni yok, düşünsün.
Kalp hücrelerinin şöyle bir özelliği var. İnsanın yaratılışında, ana rahmindeyken oluşmasından sonra, daha sonra kalp hücreleri tekrar yenilenmiyor. Yani vücutta yenilenmeyen tek hücre grubu kalp hücreleri. Ve bizim vücudumuzun tamamı rejenerasyon oluyor. Yani yeniden yenileniyor. Kemik hücrelerimiz bile yenileniyor. Mesela yaklaşık 10 yılda bir neredeyse bütün iskelet hücrelerimizin, kemik hücrelerimizin hepsi değişerek yeni bir kemik hücresi olmuş oluyor. Aynı şekilde vücudumuzda her gün 200 milyon tane hücre ölüyor. Bunun yerine 200 milyon tane yeni hücre yaratılıyor. Ama kalp hücresi çok hayati bir noktada olduğundan dolayı hiç yenilenmiyor. Bu bize Allah'ın yaratma sanatının bir çeşidini daha gösteriyor. Yani bir tür daha var. Bak, bütün hücreler yaşlanıyor ve ölüyor. İnsan keza yaşlanıyor. Fakat kalp hücresi bir ömür boyunca atmaya yetebilecek mukavemette yetebilecek kadar genç kalıyor diyelim. Hiç yaşlanmıyor gibi düşünebiliriz.
Kapakçıklar mesela devamlı surette açılıp kapanıyorlar.
Evet.
Kapı menteşesi bile normal bir yerden sonra paslanıyor. Onu yağlamak gerekiyor. Kapakçıklar hayır. Mükemmel bir şekilde devam ediyorlar. Hiç şey kaçırmayacak, kan kaçırmayacak şekilde. Belli hastalık durumları hariç olmak üzere Allah'ın dilemesi dışında mükemmel bir şekilde çalışıyorlar. 80 yıl çalışıyor, 90 yıl çalışıyor. 110 yıl, 120 yıl dakikada 80 defa atarak bunu yapıyor. Maşallah.
Sürekli, evet.
Evet. Yani attığı, çalıştığı, açılıp kapanma sayısını hesaplayın. Bilmiyorum yani ortaya kaç rakamı çıkar.
Tabii.
100 yıl yaşayan bir insanın kapakçıklarının açılıp kapanması ve koordineli bir şekilde açılıp kapanması.
Evet.
Maşallah. Allah'ın yaratması en mükemmel, en hayati şekilde gerçekleşiyor.
Yani kalbin atması bile tek başına evrimi tamamen yıkan bir şey. Çünkü bir dakika içerisinde ideal nabız sayısı kadar kalp atmazsa o zaman canlının yaşaması mümkün olmuyor.
Evet.
Ve bu annenin karnında, değil mi, başlıyor atmaya, ta durmayacak bir daha.
Evet.
Bu ritim, bu otokontrol diyelim, Allah'ın yarattığı, sürekli devam etmek zorunda. Evet. Yani yavaş yavaş gelişerek mükemmele doğru bir gidişin olabileceği bir sürecin imkanı yok burada.
Evet.
Değil mi?
Evet.
İnşallah. Evet.
İnşallah. Mesela kalbin pompaladığı ve oluşturduğu kan basıncı devam surette tehkik edilir. 120 milimetre civa basıncın en fazla oluşturduğu seviyedir, zirve seviyedir. Normalde istirahat eden bir insandaki basınçtan bahsediyorum. Hani 12/8 diye tabir edilir ya, o 120 milimetre civa basıncıdır. 80 milimetre civa ise dinlenmedeki, istirahatteki basınçtır. Şimdi kalp kanı pompaladığı anda hemen en büyük atar damarlar olan şah damarının üzerinde basınç alıcıları vardır. Kalbin pompaladığı kanın vücuda tam daha yayılmadan önce ilk olarak basıncın tahlil edildiği bir yer olarak, özel olarak şah damarına yerleştirmiş basınç algılayıcılar vardır. Özellikle oraya yerleştirmiştir. Bakın, gidip bacağımızda değil bu alıcılar. Veya işte kolumuzda değil. Kalbin tam çıkışında, şah damarındadır bu alıcılar. ve kanın basıncını yeterli mi değil mi diye tahlil ederler bu alıcılar. Ve duruma göre eğer çok fazla bir basınç varsa kalbe yeterince çok fazla basınç varsa çok fazla basınç oldu. Daha az kasıl, daha güçlü kasılma, yeterince kasıldın diye emir gönderip vagus siniri vasıtasıyla kalp basıncının kalbin oluşturduğu kan basıncı azalması sağlanır. Şimdi burada bir şuur var. Bu kim yönetiyor bu şuuru? Ben yönetmiyorum. Oradaki hücrelere sorsanız, basınç algılayıcı hücre grubuna sorsanız, onlar ne yaptıklarını zaten farkında değildirler. Gözleri olmayan, kulakları olmayan, beyinleri olmayan hücreler. Eğer biz evet. Freudçu zihniyete göre hani düşünürsek, öyle bir şey olmadığını bir kez daha anlayalım diye söylüyorum. Şuur beyinde değil. Şuur, her şeyi yaratan, işte karıncaları da, ağacı da az önce gördük. Beni de yaratan, seni de yaratan, izleyicilerimizi de yaratan, Yüce Rabbimizin şuuru. Ve Allah her an yaratmaya devam ediyor. Bu şuur biz kalkıp da oradaki basınç algılayıcı hücrelere veremeyiz. Şah damarımızın üzerindeki. Ben zaten benim haberim bile yok bunların gerçekleştiğinden. Hangi kimyasalları evet. üreteceğimi de bilemem ben. Kalbi nasıl yavaşlatacağımı da bilemem. Eğer kalp yeterince kan basıncı oluşturmamışsa yine algılayıcılar harekete geçer. Ve bu sefer asetilkolin üretimini şey yaparak, dolaylı olarak sağlayarak kalbin bu sefer daha kuvvetli atması ve böylece kan basıncının artırılması ihtiyacı yönelik olarak sağlanır. Kim yönetiyor bu süreci? Annemiz babamız mı? Bir bebekse bu olay gerçekleştiği bir şey, obje. Hayır. Anne de baba da aciz. Zaten kucaklarında hemen hastaneye götürüyorlar. Hanım bunu ne yapalım şeklinde. Tabii. Ateşi yükseldi bunun. Yok işte öksürüyor şeklinde. Değil mi?
Evet.
Yani kimse kimseyi müdahale etme durumunda değil. Kendi vücudumuza da hakim değiliz. Bakın her yere hakim olan yegane güç var. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah. Bu çok açık bilimsel bir gerçek. Şimdi bakın devam edelim bu ayrıntılara. Atar damarlardaki alıcılar. İşte az önce bahsettiğim o alıcılar. Şah damarındaki. Kan basıncının arttığını hissettiklerinde asetilkolin denilen kimyasalın salgılanması için parasempatik sinirler aracılığıyla beyni uyarırlar. Böylece kan damarları genişler, basınç düşer. Bu başka bir detay. Aynı zamanda bunu da yapıyorlar. Damarları genişleterek. Şimdi damarları genişletmenin kan basıncının düşmesine neden olacağını sen nereden biliyorsun?
Evet.
Veya daraldığında, bir şeyin çeperi daraldığında, mevcut sınırlı şeydeki hacimdeki sıvının daha fazla basınç yapacağını nereden biliyorsun? Yani bu kim bu fizik kanunlarını nereden biliyorsun sen? Ben fizik hani belki çocuk okula gidiyor. Fiziği belki zayıftır, anlamamıştır. Veya yetişkin fizik profesörü oluyor hala daha yeni yeni anlıyor kanunları. Ama bu kanunlar senin vücudunda zaten yaşanıyor. Buna fizik kanunlarına göre zaten yaşıyorsun sen.
Evet.
Kimya zayıf olabilir ama kimya dünyası içindesin.
Evet.
Kimyasallarla yaşıyorsun, yaşatılıyorsun.
Evet.
Yani sen daha bir haberken, hiçbir şeyden haberin yokken zaten bütün bunlarla bilgiyle, ilimle yaratılmaya devam ediyorsun maşallah.
Zaten istemsiz sinir sisteminin var olması, istemsiz sinir sistemi zaten Allah'ın yaratması. Bunun evet. başka bir açıklaması zaten olamaz. İstemsiz sinir sistemi ne demek ki? Yani detaylı ve derin düşünüldüğünde tam da bizim kendimizin kontrol edemeyeceği ama çok önemli hayati fonksiyonların yönetildiği sinir sistemi olduğunu görüyoruz. Bizim irademizin aşan, bizim aklımızın yapamayacağı, irademizin, zekamızla yapamayacağımız işin yapılamayacağını bilen bir akıl, yani bizi olayın bizi aştığını bilen bir akıl, oraya o sinir sistemini bizim kontrolümüzün dışında inşallah yerleştiriyor içimize.
Evet.
O tabii ki Allah oraya koyuyor. Kalbimizin atışını düzenliyor. Değil mi? Mesela bak bir ayrıntı. Gözün odağını sağlayan sinir sistemi istemsiz sinir sistemi. İstemsiz kas grubuyla odağı sağlanıyor.
Evet.
Ama gözün çevrileceği yere yani göz bebeklerini yöne doğru çevirme kasları istemli sinir sistemiyle yapılıyor.
Evet.
Dolayısıyla biz istediğimiz yöne gözümüzü çeviriyoruz. Ama odaklamasını ve her iki gözün de senkron bir şekilde dönmesini sağlayan istemsiz sinir sistemi.
Evet.
Şimdi konforun detayına bak. Normal kamera gibi değil. Yani kamera mesela çevirdiğiniz zaman onun odağını da ayarlamanız gerekiyor. Üç boyut ayarını yapmanız gerekiyor. Bir sürü ışık ayarını yapmanız gerekiyor. Bir sürü şey var.
Ki o istemlide de yalnızca nedir yani? İstediğin şey seninle. Sen yalnızca duasını yapıyorsun. Orada isteyerek o sinirler arasında işte asetilkolin denen kimyasalın sinirler arasında iletilmesini sen yönetmiyorsun. Asetilkolinin ne olduğunu bilmezsin, formülünü hiç bilmezsin. Adını da duymayan pek çok insan vardır. Şu anda izleyenlerimiz dahil olmak üzere. Değil mi?
Evet.
Ama bunlar zaten senin vücudunda çalışan sistemler. Yani istemli derken isteyerek yaptığın bir şey de yok. Yalnızca duasını yapıyorsun, Allah'tan diliyorsun ve Allah yaratıyor. O parasempatik sinir sistemi de böyle. Yani istemsiz sistem. Yani zaten sen istemeyeceğin bilindiği için, yani dua etmesini bilmediğin bir yaratılış var burada. Detaylarına girsen çözemeyeceğin detaylar yine Allah'ın bilgisiyle, Allah'ın ilmiyle yaratılıyor senin içinde. Az önce bahsettiğin gibi konfor. Yoksa o stereo hareketler, yani ikili hareketler, düzenli içinde hareket eden gözlerin hareketi, parasempatik sistemde yapılan hareketler, zaten senin kontrolüne girse zaten sen kontrol edemezsin hiçbir şekilde. Onu nasıl kontrol edeceğini de bilmediğin için senin duana da bırakılmamış inşallah.
Değil mi inşallah? Başka mesela canlılar iki gözünü farklı yere bakıp onu da düzenli ve koordinasyonu kullanıp doğada kendisi için onu çok avantajlı bir şekilde kullanabiliyor.
Evet.
Allah hep türlü türlü ve değişik şekillerde de yaratıyor inşallah. Bize onu da gösteriyor.
İnşallah.
Maşallah.
Şimdi damarların genişlemesinden bahsettik. Kan basıncının düşürülmesi için. Ya da daralmasından bahsettiği kan basıncının artırılması için. Şimdi eğer temiz kanı vücuda taşıyan damarlar gerektiğinde genişlemeseydi ne olacaklardı biliyor musunuz? Yırtılıp parçalanacaklardı. Damarın yırtılıp parçalanması ne demek?
Öyle.
Mesela kafatasının içinde kanama, kafa içi kanama, beyin kanaması. Ve beyne yeterli kan gitmediği için, yani ilgili bölgeye, damar yırtıldığı için ilgili bölgeyi besleyemediği için tabii ki ilgili bölge kansız, daha doğrusu oksijensiz kaldığı için iskemi dediğimiz olay gerçekleşiyor ve o bölge ölüyor. O bölgenin ölmesi demek sebepler dairesinde o bölgeyi yöneten sinir grubunun ölmesi anlamına geliyor ve o bölgenin de kontrol edilemez hale gelmesi oluyor ve felç gerçekleşmiş oluyor. İnme gerçekleşmiş oluyor. Bakın ne kadar birbiriyle bağlantılı şeyler. Evet. Ve hayati şeyler. Burada peki bir hücre topluluğu ne zaman ne kadar hızlı atması gerektiğini nereden bilebilir? Bilemez. Özetlemek gerekirse. Bunun ayarlamasını kim söylemektedir? Ve toplu olarak böylesine önemli bir görevi edinme şuurunu nasıl kazanmışlardır? Zamanla kazanılacak bir şey mi? Yok. Çocuk zaten bunu kendisi, çocuklar da koşuyorlar. Değil mi? 7'den 70'e herkes koşuyor, oturuyor, hareket ediyor. Kimse zaten bunu yönetmiyor. Hızlanma ya da yavaşlama kararı nasıl ve kim tarafından alınmaktadır? Tabii ki bütün her şeyi yaratan, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah yaratıyor bunu. Devam edelim. İnsan vücudunun içinde öylesine mükemmel bir denetim ve bilgi alışveriş ağı kurulmuştur ki, insan yapısı hiçbir bilgi işlem ağı bu sistem kadar mükemmel değil. Anlık olarak tepki verip, anlık olarak çözümler üreten böylesine bir sistem daha insan ürünü olarak yok. İnsan eliyle çıkmış böylesine bir sistem yok. İşte robotları görüyoruz. Düştüğü zaman robot kalkamaz.
Kalkamaz.
Yani kalkıp onu getirip mühendisler kaldıracaklar ayağa. Değil mi? Onun evet. koşan robot yok zaten şu anda. En fazla evet. yürüyebiliyor, belki merdiven çıkabiliyor. Kolunu kaldırabiliyor işte. Biz zaten bu teknolojinin, bu ilmin yanına bile yaklaşma durumunda değiliz hali hazırda. Anlamaya çalışıyoruz ancak şu an itibariyle. Bu sistemin vücudunuzun içinde şu an dahi bilginizin dışında çalışıyor olması üstün bir aklın ve ilmin sonucu olduğunu gösterir. Akıl ve ilim ise benzersiz yaratan, dilediğini yaratmaya kadir olan, muktedir olan Yüce Rabbimize aittir. Bu apaçık bir bilimsel gerçek.
Evet.
İnşallah. Mesela robotlardan bahsettik. Şimdi insan vücudundaki olayları bir detayıyla biraz daha görelim. güç, kuvvet isteyen bir hareket yaptığımızda toplar damarların etrafında bulunan kaslar kirli kanın, yani karbondioksiti kalbe geri taşıyan kirli kanın akımını hızlandırıyorlar. Böylece kalpteki sağ kulakçığa daha fazla kan gidiyor. Bunun üzerine kulakçık kasları geriliyor. Bu gerilim sonucu oluşan sinir uyarıları merkezi sinir sistemi tarafından omurilik soğana aktarılıyor. Soğancık bu bilgileri değerlendiriyor ve hemen kalbe bir emir gönderiyor. Kalbin nasıl bir emir bu? Bakın çok hayati bir emir. Kalbin gaz pedalına basılıyor, kalbin ritmi hızlandırılıyor. Böylece kaslara daha çok temiz kanın gitmesi sağlanmış oluyor. Şimdi bakın bir geriye gidelim o zaman. Kalbin hızını artıran neydi? Güç isteyen bir hareket yaptığımızda kasların çalışması mevzu bahisi burada. Toplar damarlarının etrafında bulunan kaslar kirli kanın akımını hızlandırıyor. Kas çalıştıkça o valvler var. Toplar damarlarının içindeki valvler. Bunlar pasif olarak kalbe giden akımı hızlandırmış oluyorlar. Kaslar çalıştıkça bakın öyle bir sistem ki pasif olarak bu borular sıkıştırılıyor ve yalnızca yukarıya doğru olan bir kan akımı sağlanmış oluyor. O kalp damarların içindeki, toplar damarların içindeki valvlerin tek bir yöne çalışması sebebiyle bu gerçekleşmiş oluyor. Yani öylesine bir tasarım ve yaratılış var ki, dizayn var ki, yalnızca tek bir yöne gerçekleşmiş oluyor kan akımı. Kasların kasılmasıyla bu gerçekleşiyor.
Evet.
Bir boru var, bakın bir daha onu herkes anlasın diye bir daha söylüyorum. Bir boru var, boruyu sıkıştırıyorsunuz. Şimdi boruyu sıkıştırınca sıvı her iki yöne de gidebilir değil mi? Aşağı da gidebilir, yukarı da gidebilir. Ama içinde bu özel valve sistemi varsa, şöylesine bir valve sistemi var. Yalnızca yukarı doğru açılan ve geriye doğru kapanan.
Hmm.
Bakın böyle bir sistem. O zaman sıkıştırıldığında boru, valvler açılıyor ve kan akımı yukarı doğru gidiyor. Tek bir yöne doğru gidiyor. Bırakıldığında kapanıyorlar ve kanın geri kaçışı engellenmiş oluyor. Böylece kan akımı yalnızca bir yöne doğru gidiyor. Bu çok mucizevi bir yaratış.
Evet.
Öylesine bir tasarım ki daha damarlarımız bile yaratılırken kalbe yönelik olarak yaratılmışlar.
Evet.
Ya bu akımın hangi yöne olacağı bilinerek buna göre yaratılmış.
Yani yer çekimine göre değil mi?
Yer çekimine göre. Kaslar kasılıyor. Değil. Bakın bir daha söylüyorum. Kaslar kasılıyor. İçinde çünkü toplar damarlar var. Boru daraltılmış oluyor. Borunun daralması kanın yukarı doğru gitmesine sebep oluyor. Ve tek bir yöne doğru o da kalbe gitmiş oluyor. Aşağı doğru kaçmış olmuyor. Çünkü valvler bunu zaten engelliyorlar. Maşallah. O valvlerin bozulmasında da zaten herkes bilir varis oluyor. Çünkü hareketli bir şekilde insanlar gün boyu ayakta kalıyorlar, hareket ediyorlar. O valvler bozulmuşsa eğer, bakın Allah hastalık durumunda eksikliğini de bize göstermiş oluyor. O toplar damarlar genişliyorlar ve kanı yukarı doğru taşımıyorlar. Staz dediğimiz olay gerçekleşmiş oluyor ve varis ağrılı bir durum. Varisler ayak şişiyor. Değil mi? Bakın çok rahatsız edici bir durum. Ve kan basıncı da artmış oluyor. Yani varislerle beraber işte kan akımı da bozulmuş oluyor. Dolaşım bozulmuş oluyor deniyor. Tansiyon hastalığı da beraberinde gerçekleşiyor. Yani eksikliğini de Allah bize böyle varis durumunda bize gözlerine sermiş oluyor eksikliğini inşallah.
Evet.
Şimdi buradaki tasarım mükemmel. Hiçbir insan bunu zaten kendisi yönetmiyor. Bu sistemleri ilk olarak yaratıldığı andan itibaren maşallah. Kalbi çalıştıran enerji dalgası sinoatriyal nod, SA nodu diye tarif edilen bir hücre grubu tarafından başlatılıyor. İlk başta da söylemiştim. Ve kalp atar damar kasının yardımıyla atrioventriküler nod dediğimiz başka bir sinir yumağı. Kalbin içinde yaklaşık 2 santimetre uzağında başka bir sinir düğümü var. Birbirleriyle direkt bağlantıları yok bakın. Burada şu şekilde görebilirsiniz. Kalbin üzerinde. Birinci ok sinüatriyel düğümü gösteriyor. İkinci ok ise atrioventriküler sinir düğümünü gösteriyor. Nodu gösteriyor. Oradan sağ ve sol liflere geçiyor elektrik akımı. kalp kasının üzerinde ilerleyerek bu işlemlerin gerçekleşmesini kalpteki özel elektrik sistemi sağlıyor. Allah'ın, Rabbimizin dilemesiyle bir elektrik dalgası kalbin üzerine, bakın, vücudumuzdaki hayati bir görevi yerine getiriyor. Bunun detaylarına inersek, buna biyomekanik diye, biyomekanik bilimi girmiş oluyor bunun içine. Fizyodinamikler var bunun içinde. Elektrokimyasal olaylar var, gerçekleşiyor. Aklımızın, hayalimizin çok çok ötesinde her şeyi bilen, en mükemmel bir şekilde yaratmaya da devam eden Yüce Allah'ın aklını görüyoruz burada. Yaratma sanatına görüyoruz.
Acil durumlarda elektroşok verildiğinde işte bu sistemin harekete geçmesi...
Tekrar harekete geçmesi sağlanmış oluyor.
Evet.
Eğer elektrik akımı düzensiz olarak üretiliyorsa, hastalıklar da çünkü olabiliyor bunlar. Allah bozukluğunu da bize gösteriyor ki sağlıklı olduğundaki mükemmelliğini bilelim ve şükredelim diye inşallah. İşte elektrik şoku veriliyor. Tekrar bu sistem düzgün bir şekilde harekete başlasın diye. Allah'ın dilemesiyle tabii ki. Evet. Ya da işte piller yerleştiriliyor. Elektrik akımı, eğer bu atrioventriküler düğüm doğru bir şekilde elektrik üretmiyorsa, sinüatriyel SA nodu belli düzenli bir şekilde elektrik üretimi sağlamıyorsa, çeşitli elektrik üreten pillerle bu tekrar suni olarak sağlanmaya çalışılıyor. İnşallah.
Allah'ın izniyle, evet.
Evet, inşallah. Evet, şu anda bir ara vereceğiz galiba. Evet.
O zaman kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız inşallah. Evet, kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz inşallah. Yapay zekadan biraz bahsetmek istiyorum. O da şöyle. Şimdi biz istemsiz sinir sistemini anlattık az önce. Ondan birkaç tane örnek verdik. İstemsiz sinir sistemi içinde olduğu bütün canlılarda Allah'ın oraya yerleştirmiş olduğu zahiren otomatik çalışan, kendinden yani emir alıp kendinden emir veren, kendi akleden, kendi düşünen bir sistem zahiren. Allah'ın biz orada tecellisini görüyoruz. Ama bilim adamları buna baktığında ne diyorlar? Bu istemsiz çalışıyor. Yani bu kendi otomatik. Yani bir de senin söylediğin şu örnek çok güzeldi. Sanki biz istemli kasları, istemli sinir sistemimizi sanki biz yönetiyormuşuz gibi. Oradaki proteinleri biz sentezleyeceğiz. Gözümüzü oraya çevirdiğimizde oradaki gözün içine hangi ışığın hangi koni çomak hücresine gittiğini, oradaki elektrik sinyalinin kaç volt, miliamper olması gerektiğini, evet şimdi sinir kablosuna göndereceğiz. Aslında orada da her ne kadar adı istemli sinir sistemi, istemli kas grubu da olsa bir nevi o bizim doğamız oluyor. Biz sadece diliyoruz, istiyoruz. Evet. Değil mi? Ama Allah ayette alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor inşallah. Evet. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı diyor. Bu imtihan sırrı dünyada, Allah'ın yaratmış olduğu dünyadaki imtihan sırrı bu. Evet. Allah yapıyor her şeyi. Ama zahiren biz baktığımızda biz yapıyor gibi gösteriyor. O da bir mümin için, Müslüman için değil mi? Kendi övüneceği, anlatacağı, güzel, kendi yapmış olduğu, icraatlarının olduğu inşallah bir ortam sunmuş oluyor Allah. Kendinin yaptığın için, öyle gösterdiği için. Onun da Müslüman için ayrı bir güzelliği var. Şimdi evrimle alakalı iddialar, düşünceler, kimi öğrencilerde diyelim, kimi veya bilmeyen kimselerde çok kısıtlı oluyor. Zannediyorlar ki evrim sadece bazı bilim adamlarının ileri sürdüğü, geçtiğimiz çağlarda herkesin kabul ettiği ama artık pek geçerliliği kalmayan, zararsız, sıradan bir bilimsel iddia gibi düşünüyorlar. Evet. Halbuki hiç de öyle basit olmayan ve masum olmayan ve etkileri hiç de küçük olmayan bir iddiaydı evrim teorisi. Geçtiğimiz yüzyılın kana bulanmasına yol açtı.
Evet.
Çünkü anahtarı, yani kilidi, yani canlıların gelişimini öne sürdüğü mekanizma mücadeleydi, savaştı. Ancak mücadele, savaş, kavga olduğu zaman güçlü olan ayakta kalıyor ve bu şekilde de sürekli canlılık ilerleme kaydediyor. Yani ilerlemenin, yani komplekse ve daha iyiye doğru gitmenin anahtarının, sebebinin ancak mücadele olduğunu savunuyor evrim teorisi. Ne ortaya atan insanlar ve kabul eden insanlar. Sonuç ne oldu peki? Bakın, komünizm diye bir iddia ortaya çıktı. Tam da evrimin iddiasının ortaya atıldığı sıralarda, değil mi? Karl Marx'la Charles Darwin'in tam ortak hareket ettiğini görüyoruz. Karl Marx Das Kapital isimli eserini Charles Darwin'e ithaf ediyor. Değil mi? Ve hayranı olduğunu söylüyor Charles Darwin. Yani o toplumun diyalektiğini, yani komünizmde ne vardır? Toplumda sınıflar arasında bir çatışma, bir mücadele olduğunu,
evet.
Bu mücadeleyle ilerleme ve ileriye doğru gidiş olduğunu ileri sürer. Aynı şekilde evrim de doğada insana da bir hayvan statüsüne indirerek haşa bütün hayvanlar birbirleriyle çatışırlar ve ilerleme vuku bulur şeklinde iddialarda bulundular. Akıl dışı olacak şekilde. Evet.
Savaşların sebebini bunun üzerine bina ettiler zaten.
Evet.
İşte savaş olacak ki ilerleme olsun. Bu zihniyette savaşları şey yaptılar. Yani haklı çıkarmaya çalıştılar. Hatta mesela son bir örneği iddia edilen Ergenekon terör örgütü. Mesela PKK ile bağlantıları bugün ortaya çıkıyor tek tek. PKK'yı neden oluşturduklarını kendi içlerinde kendileri geliştirdiklerini, kendileri desteklediklerini şu şekilde ifade ediyorlar. Savaşmayan bir ordu geri kalacaktır diyorlar. O yüzden PKK'nın varlığı önemli diyorlar. Ve PKK'yı bir anlamda destekliyorlar. İçten içe çeşitli farklı açılardan hem maddi hem insan gücü açısından destekliyorlar. Vesaire politika açısından da yine destekliyorlar. Amaç ne? İşte bizim ordumuz işte aynı zamanda savaşsın ki şey geri kalmasın, gelişsin. Yani böyle bir mantıksızlık var ki yani şunun içinde. Yani savaşmayan toplumlar geri kalır. Doğal seleksiyon. Yoksa biz zayıf kalırız, eleniriz. Böyle bir şey yok.
Evet, yani yok.
Gelişme savaşla bağlantısı yok. Gelişmenin çatışmayla bir bağlantısı yok. Bakın İsviçre'ye, Yüzyıl Savaşları sonrasında özellikle ne yaptılar? İkinci Dünya Savaşı'na hiçbir şekilde girmediler. Niye? Çünkü savaşın yıkım getirdiğini biliyorlardı. Evet. O yüzden savaşa hiçbir şekilde girmemeyi başardılar İkinci Dünya Savaşı'na. Ve daha zenginleşmiş halileriyle ortaya çıktılar. Savaşmayan bir ülke daha gelişir, daha zenginleşir. Refah seviyesini daha fazla, daha yüksek bir şekilde kazanır. Savaş şey getirmez, ilerleme getirmez, gerileme getirir aksine.
Evet, ilerleme yani illa bir şekilde yarışmak istiyorsa insanlar bilimde yarışması gerekir, sevgide evet. yarışması gerekir, iyilikte yarışması gerekir, değil mi? Güzel ahlakta yarışması gerekir. Değil mi? Allah zaten, Allah inşallah Kur'an'da, Allah versin öyle demeyeyim, Allah Kur'an'da hayırda yarışırlar diyor değil mi müminler evet. için? Ya, eğer ilerlemek istiyorsa insanlar ve bunun için yarışmak istiyorlarsa o zaman Allah'ın Kur'an'la bildirdiği şekilde hayırlardan insanlar yarışması lazım. Kavga ederek, çatışarak ancak ölüm olur, kan akar. Hiç de bir ilerleme olmaz. Nitekim dünyada, bu arada biz internet sitesini de gösterelim. Hocamızın Kur'an, komünizm ve Darwinizm ilişkisini gösteren komünizm ve darwinizm.com internet sitemiz. Burada aşağılara doğru inildikçe komünizm ve Darwin, bu arada Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde geçtiğimiz günlerde şehit olan 13 yiğit askerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. Komünist bölücü terörün kaynağı Darwinizm'dir.
Evet.
PKK'nın komünist bir örgüt olduğunun adını hocamız koydu. Ve onun amacının ileride kurulacak olan komünizm devletinin öncüsü olduğunu.
Komünist devletini.
Evet, evet onun mücadelesini yaptığını ve ödeneklerini aldıkları desteği de yine komünizmin bir gün ileride son ve en mükemmel sistem olarak gelmesini arzulayan yine devletler tarafından değil mi? Evet. İsteyen güçler tarafından desteklendiğini söyledi. Burada hocamızın komünizmle ilgili yine röportajlarından kesitler var. İnşallah onu da izleyicilerimiz izleyebilirler, görebilirler. Ve Deccal Komitesi olarak mesela bunun da adını hocamız koydu. Evet. Deccal kimdir, nedir, dini nedir ve ne iş yapar? Bakın Darwin, Marx, Stalin, Lenin, Mao, Trotski ve diğer kanlı faşist ve komünist liderlerin hepsi Deccal'dir. Deccal'in dinini uygularlar. Deccal'in dini de vahşet, kan dökümedir. Hiçbir şekilde insana da ilerleme değil, tam tersi gerileme. Ve insan nüfusunun azalmasına yol açmıştır. Bunun nesi ilerleme yani? Teknolojinin gerilemesine yol açmıştır.
Bir de insan kaynaklarını normal işte parasını veya başka doğal kaynaklarını aynı şekilde neye kullanır? İnsanların refahı için, gelişmesi için, rahatı için kullanması varken kalkıp da bunları savaşta kullanmak, işte topa, tüfeğe, tanka yatırmak zaten açık bir şey yani bunun israftan başka bir şey olmadığı açıkça ortada.
Değil mi? Evet. Aynı şekilde internet sitesinde PKK'ya çözümün ne olduğunu da yine hocamızın anlatımlarına oluşan röportaj kesitlerinde bulabilirler. Terörün çözümü, PKK'nın da çözümü dindir.
Antidarvinizm.
Değil evet. mi? İnşallah.
Darvinizmin yanlışlarının anlatılması,
evet.
fikri, ideolojik temellerinin yıkılması bu şekliyle ve doğrunun beraberinde anlatılması, dinin, insanın dünyaya, Allah'a ibadet etmek için geldiği, çünkü ayet-i kerimede Allah, ben insanları ve cinleri şeytandan Allah'a sınırım, yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Allah'ın istediği şekilde bir din, din dediğimiz şey zaten yaşam şekli. Allah'ın istediği şekilde yaşamalığın, insanlara bereket getireceği, ancak bu şekilde işte zenginliğin, refahın ve gelişmişliğin sağlanabileceği, bunlar anlatılıyor zaten inşallah.
İnşallah. İki tane de kitabı var hocamızın. Evet. Komünizm Pusuda ve Komünist Çin'in Zulüm Politikası Doğu Türkistan. Dün akşamki röportajda da gösterildi. Bir çocuğa eline basıp, değil mi, ağlıyor çocuk, sonra alay ediyorlar onunla.
Bu savunmasız işte, bir çocuğu dövüyorlar toplum ortasında.
Evet, bunu kim yapar? Yani bir çocuğa canını acıtmak, çocuğun zevk alınması bundan. Zevk almıyorlardır da bunu alay alması ve hoşa gitmesi nasıl olur? Bu nasıl bir zihniyetin ve aklın? Yani bu nasıl bir insan mantalitesidir diye
i̇şte
baktığımızda.
Darwinist bir eğitim almışlar tabii.
Evet. Çünkü Darwin ne diyor? Zayıf olanın ezilmesi gerektiğini evet. söylüyor. Değil mi? Orada çocuğu zayıf olarak görüyor ve öğretisini gerçekleştiriyor, eziyor. Ve bu sayede de dinini onun putperest, Darwinist dinini icra etmiş oluyor. Onunla alay edip seviniyor. Yani değil mi? Oradaki mantalite bu.
Evet. Yani bir ırkı ve bir soyu kendilerinden daha aşağı gibi gören bir zihniyet, Darwinist zihniyet. Orada da işte Doğu Türkistanlı kardeşlerimize sırf Türk olduklarından dolayı yapılan bir eziyet var. Kendilerini kanca üstün görüp, Çinlileri kendince üstün görüp, Türkleri işte aşağılamaya dayalı bir mentalite var orada. Yanlış bir mentalite. Kan üstünlüğü diye bir şey yok. Bakın, hepimizin 46 kromozomu var. Hepimizin yaklaşık 25 bin civarı genimiz var. Birimiz diğerimizden daha farklı değiliz. Birimizin gözleri çekik olabilir. Birimizin ten rengi işte siyah olabilir, sarı olabilir ya da beyaz olabilir. Bunlar zaten hepimizin genlerinde var olan yine özellikler. Ama çekinik olduğu için, resesif olduğu için ortaya çıkmıyor. Ama bazı özellikler de var. İşte dominant olduğu için ön plana çıkıyor. Ve fenotipimizde, genotipimizde baskın ya da işte çekinik olan özellikler, bakıyorsunuz fenotipimizde ortaya çıkmış ya da çıkmamış. Bundan ibaret.
Bu kadar.
Yoksa
evet.
bizim genetiğimiz, genomumuz zaten aynı. Birimizin diğerimizden daha farkı yok.
Evet,
hiçbir şekilde farkı yok.
Doğru, evet.
Bunlara kim karar veriyor? Allah karar veriyor. Hangi özelliğin resesif kalacağı, çekinik kalacağının, hangisinin dominant olacağına Allah karar veriyor. Sebepler dairesinde işte iki Çinli bir araya gelip işte evlendiği zaman ne olmuş oluyor? İşte onlarda özellikle sarı cilt rengine ait özellik iki tarafta da var olduğu için dominant oluyor. Ve sarı cilt rengine sahip bir bebek meydana geliyor, doğuyor. Ama bakıyorsunuz olmaya da biliyor. Çinli anne ve babadan zenci bir çocuk da doğabiliyor. Bunun örnekleri görüldü dünyada.
Evet, doğru. Onu söyleyeyim.
Ya da işte Japonya'da ya da işte Afrika'da da iki zenci anne ve babadan sarışın bir bebek dünyaya geldi. Allah'ın dilemesiyle olabiliyor. Bütün bu özellikler bizim genlerimizde zaten olduğu için bir ırkın diğerine üstünlüğü söz konusu değil. Böyle bir şey iddia edilemez. Bunlar sömürgecilik zihniyetinden, sömürgecilik devrinde özellikle o İngiliz hükümranlığı zamanlığında özellikle sömürgeciliği şey yapmak için, legalize etmek için savununa gelmiş Darwinizm fikirlerinin sonucu bunlar. Üstün bir ırkın varlığı. İşte beyaz Avrupalı ırk üstündür. Darwin'in fikirleri bu yöndeydi. O yüzden zaten el üstünde tutuldu. Ön plana çıkarıldı. Ders kitaplarına girdi. Neden? Sömürgeciliği legalize etmek amacıyla. İşte beyaz Avrupalı ırkı üstündür. Ne olacak? İşte bir süre sonra işte daha aşağı ırklar olan işte Türkleri, ifade bu kitabında Darwin'in. Türkleri ve işte diğer işte Afrikalı ırkları yeryüzünden ne yapacak? silip süpürecek. Şimdi evet. Silip süpürecek ne demek silip süpürecek? Öldürecek. Soykırım yapacak. Yeryüzünden silip süpürecek, kaldıracak, elimine edecek. Kanla olacak yani bunlar. Bu anlatılıyor. Ve bu legalize ediliyor. Devlet politikası olarak zamanında görülmüştü. O sömürgeci İngiliz kraliyet hükümeti tarafından. Şu anda artık tamamen bilim dışı olduğu, genetik bilimin daha çok daha açık ve net bir şekilde genetik kanunlarını ortaya koymasıyla beraber şu anda hiçbir şeyi de legalize edilecek bir tarafı yok. Tamamen ders kitaplarından artık çıkarılması gereken bir konu bu.
Evet. Allah Hucurat Suresi 13. ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sanırım. Ey insanlar, gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için, kavga etmeniz, savaşmanız, dövüşmeniz için değil, tanışmanız evet. için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Nitekim mesela turistik bir mekana gidildiğinde, yurt dışına çıkıldığında böyle hemen hemen her ırktan insanın çokça ziyaret ettiği bir yere gittiğinizde hakikaten gidenler görmüştür. Allah'ın bu ayetinin tefekkürünü yaşıyorsunuz. Tefekkürünü ediyorsunuz inşallah. Allah'ın ne kadar renk renk, böyle boy boy, değişik değişik böyle insanları türlü türlü yarattığını görüyorsunuz. Ama hiçbirinde bir üstünlüğü yok.
Evet.
Yani hiçbirisi daha bir, yani bu ırk daha uzun yaşar gibi bir konu yok. Bu ırk daha zekidir diye bir şey söyleyemiyorsun. Veya bu ırk daha başka bir şeydir. Hiç kanser olmuyor. Ne bileyim, bu ırk daha çok suyun altında nefes almadan durabiliyor gibi özellikleri yok. Baktığınız zaman hepsinin aşağı yukarı yaşını kestirebiliyorsunuz. Sadece şekil olarak, Allah güzellik olarak onları farklı şekillerde yaratmış. Evet. Irk ırk yaratmış dediğin gibi Allah'ın. Tanışmamız için. Tanışmak ne demek? Muhabbet
renk
etmek, konuşmak.
Evet.
Evet, renk olması, güzel olması. Bunun için yaratılmış olduğunu söylüyor. Ve aramızda, bak devam edelim ayete. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün olanınız. Üstünlüğün ne olduğunu Allah açıklıyor ayette.
Evet.
Irk ya da soyca değil. Yani DNA ile değil. Fenotiple, genotiple değil. Takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. Allah her şeyi bilendir, en doğrusunu bilendir. Bize de söylüyor Allah. Kitabını indiriyor rahmet olarak. Karşımıza mealde çıkıyor. Elçisiyle anlatıyor ne olduğunu. Her şeyin bilen Allah en doğrusunu bize söylüyor. Sizin diyor birbirinize karşı üstünlüğünüz yok. Hı hı. Siyah ırkın beyaz ırka, beyaz ırkın sarı ırka böyle bir üstünlüğünüz yok fiziken. Sadece bana takvada yakınlaşmaya çalışmanız inşallah sizi üstün kılar diyor takvaca. Ahlak olarak, ruh olarak değil mi? İnsanın imanı olarak inşallah Allah'a yakın olması onu Allah katında ancak üstün kılıyor. Çünkü İslam dini, Müslümanlık Allah katındaki tek din. Ve en üstün yönetim düzeyi ve en üstün ahlak düzeyi inşallah. Onu uyguladığı zaman insan işte o zaman ilerleme oluyor.
Evet inşallah.
Nitekim önümüzdeki yıllarda herkes görecek ki Allah'ın kaderde yarattığı üzere İslamiyet'in hakim olmasıyla dünyaya işte o zaman hakikaten bir ilerleme olacak. Hem teknolojik hem sosyal refah düzeyinde. Ya birçok insan mesela bunu söylediğinizde aklına bile gelmiyordur. Konforun detaylarını mesela aklında bile pek düşünemiyordur. Mesela diyeceksiniz ki hiç kimse yemek derdi olmayacak hiç kimsenin. Kimse aç kalmayacağı garanti olacak ve ne yiyeceğini yani açlık anlamında ne yiyecek gibi bir düşüncesi olmayacak diyorsunuz. O zaman mesela anlamaya başlıyor. Değil mi? Nitekim günümüzde hemen hemen her insanın en büyük korkusu yani önümüzdeki ay acaba hani maaşım olacak mı, şey olacak mı? Tekrar yemek yeme, rızkımı almaya devam edecek miyim? Böyle bir korkunun kalmayacak. Hastalansam ne olacak diyor, hastaneye düşsem ne olacak? Hiç kimsenin hastanede sağlıkla ilgili bir sorunu olmayacak. Ahir zaman, altın çağda inşallah Hazreti Mehdi evinde. Bunun gibi sosyal, sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili, konforla ilgili, temel ihtiyaçlarıyla ilgili ve sanatsal ve güzel anlamda, bütün estetik anlamında, trafik anlamında, her anlamda insanın içinde yaşadığı her düzende en mükemmel refah seviyesine ulaşılacak. Hı hı. Neden? Çünkü ilerleme, üstünlük Allah'ın katında takvayla, işte o zaman takvayla herkes, insanlar da iman ettiği, takvaca Allah'a yakınlaştığı için Allah da toplumları ilerletip üstün, bir daha üstün bir merheye evet. alacak inşallah.
Çünkü bereket Allah'tan.
Evet.
Yani bugün ekonomik problemlere bakıldığında ekonomik krizin sebebi hiçbir şekilde anlaşılamıyor. Yani ne buna sebep oldu ya da ne tam olarak çözecek? Bütün önlemler alınsa dahi yine de Allah'ın bereketi kesmesiyle ekonomik kriz yaşanıyor. İşte ne zaman çıkacağı, ne zaman yok olacağı konusunda kesin tarihler verilemiyor. Metafizik bilgiler dışında. Sayın hocamız onu söyledi. 7 yıl sürecek dedi. 2014'te bitecek dedi. Dünya Bankası da bu açıklamayı zaten tekrarladı. Hiçbir sebebi, sebeple bağdaştırmadan, bir açılımını, bir çözümlemesini yapmadan bunu söyledi. Çünkü onlar da farkındalar tamamen metafizik olduğunu.
Evet.
Her ne kadar ekonomi kitapları, ekonomik kanunlar kendilerince, işte Maxwell vesaire bunlar ortaya konsa da, ortaya yazılıp çizilse de hiçbir şekilde bu kanunlar yaşanmıyor pratikte. Allah'ın bereketi vermesi var ya da bereketi kısması var. Rızkı veren Allah. Evet. O genişletip, genişleten de o, kısan da o. İnşallah ayette de açıklandığı şekliyle. İnşallah insanlar dini yaşamakla bereketin geleceğini, bereketin geldiğini de görecekler. Fark edecekler inşallah altın çağda.
İnşallah ki bu dönemde Allah'ın varlığına insanların varacağı çok çok çok fazla delili herkesin gözleri önüne getiriyor inşallah. Mesela bilimle uğraşan insanların Allah'a her çağdan daha çok iman ettiğini ve Allah'ın varlığını bilimsel olarak anlatan birçok bilim adamının var olduğuna şahit oluyoruz. Hı hı. Şimdi onunla ilgili birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela Anthony Flew, İngiliz felsefe profesörü. Bu çok ünlü bir profesör değil mi?
Evet, çok ünlü. Özellikle ateist olmasıyla ve insanları da ateistliğe teşvik etmesiyle bilinen bir insan İngiltere'de.
Evet, idi. 54 yıllık süresi boyunca hep ateizmi savunmuş söylediğin gibi. Ancak Flew bu yanılgısını terk ettiğini ve evrenin yaratılmış olduğunu kabul ettiğini açıkladı. Onu açıklarken şöyle söylüyor. İlk canlının cansız maddeden evrimleştiği ve olağanüstü kompleks bir canlıya dönüştüğü iddiasının hiçbir geçerliliği olmadığına kesin bir şekilde kanaat getirdim diyor. Ne olarak? Bilimsel olarak net bir şekilde anladığını söylüyor.
Şimdi burada ilk canlının cansız maddeden evrimleştiği, yani biyogenezi anlatıyor. Biyogenez vardır diyor. Abiyogenez diye bir şey söz konusu değil diyor. Cansız maddeler bir yere gelerek canlılığı meydana getiremez demiş oluyor. İlk canlının cansız maddelerden evrimleştiği. Ve bakın bunu fark etmiş. Bu bir. İlk aşama yani. Ve olağanüstü kompleks bir canlıya dönüştüğü iddiası. Canlıktaki kompleksliği burada ifade ediyor. Evet. Bu komplekslik bu şekilde tesadüfler sonucu meydana gelmiş olması düşünülemez diyor. Ne diyor? Kesin bir şekilde kanaat getirdim. Bakın kesin, şüphe yok burada. Şüphesiz diyor. Burada bir yaratıcı güç var diyor. Yaratıcılık, yaratım var diyor. Yaratış var diyor.
Evet.
İnşallah.
İnşallah. Francis Collins, genom projesinin lideri olan Francis Collins, gençliğinde ateist idi. Evet. DNA gibi yapıların mucizeleri gördükten sonra, DNA gibi mucizevi hücresel yapıları gördükten sonra Allah'a iman etmiştir. Evet. Şöyle diyor, laboratuvarda çalışırken Allah'ı hissediyorum. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var ve ben ona inanıyorum. DNA'nın şifresini çözmek beni Allah'a biraz daha yakınlaştırdı. Hastalıktan kırılan insanlar gördüm. Bilim onlardan umudunu kesmişti. Ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olur diyor. Maşallah iman eden bir insanın, değil mi? Evet. Ne güzel sözleri.
Şimdi Francis Collins, The Language of God adlı bir kitabı var. Allah'ın kullandığı dil diye. Yani DNA'yı bu şekilde ifade ediyor kendisi. Çünkü Allah'ın yaratmasında kullandığı bir şifre dili bu sonuçta. Değil mi? Adenin, timin, guanin, sitozin dediğimiz o işte moleküller bir araya gelerek nükleotitleri oluşturuyorlar. Nükleotit zinciri DNA'yı ve şifreyi ortaya koyuyor. Harf dizilimi olarak. Genom projesi de bu harf dizilimini, bu şifreleri ne olduğunu, 3.2 milyar harften, nükleotitten oluşmuş bir zincir bilgi olduğunu ortaya koymuş oldu. Şimdi Francis Collins bu kitabında, The Language of God adlı kitabında, zamanında tıp fakültesine ilk girdiğinde, hatta ilk olarak kimya fakültesine giriyor. O yıllarda, üniversite yıllarında ateist kendisi. Ve ateizmin önde gelen savunucularından, yani çevresinde öyle biliniyor. Ve insanları da ateistliğe teşvik ediyor. İşte kutsal kitaplarla, kutsal kitapları kabul etmiyor hiçbirini. O haliyle biliniyor ve kendisinin öyle olduğunu anlatıyor bir kitabında. Daha sonra Kimya fakültesine başladım diyor. Kimya fakültesini bitirdikten sonra. Tıp fakültesine başladıktan sonra canlılardaki kompleks yapılarla karşılaşmaya başladım ve bunları incelemeye başladım diyor. Her geçen yıl kafasındaki o ateist düşünceler bir bir yok olmaya başladı diyor. Çünkü şimdi sebepler ortada, sonuçlar ortada. Sebeplerin kendi kendine meydana gelemeyecek komplekslikte olduğu apaçık. Buna rağmen kalkıp da tesadüfü savunmak tamamen yersiz. Bir temeli yok. Yıllar ilerledikçe ve en sonunda da genel projesine başkanlık yaptığında artık diyor, ben diyor her şeyi yapanın Allah olduğunu, Allah'ın işi olduğunu açık bir şekilde anladım diyor.
Evet.
Ateistliği de tamamen terk ettiğini The Language of God adlı kitabıyla açıkça ifade ediyor. Maşallah.
Maşallah.
Yani bir bilim adamı, bakın inceliyor. Bakın doğru bir bilim adamının yapması gereken şeyleri yapmış Francis Collins. O da nedir? İnceliyor. Doğadaki sistemleri inceliyor. Bir çiçek olabilir bu. Botanikle ilgileniyor olabilir insan. Ya da işte jeolojiyle ilgileniyor olabilir. Katmanlar. Fosil bilimiyle ilgileniyor olabilir. Kimya ile olabilir, fizikle ilgili olabilir, herhangi bir der, astronomi olabilir. İnceleyip objektif olarak, bakın ön yargılarından arınmış olmak burada meziyet. Arınmış olarak incelediği zaman insanın varacağı sonuç hiçbir şekilde değişmez. O da her şeyin yaratıcısının yalnızca Allah olduğu gerçeğidir. Bunu objektif olarak kabul etmiş bir insan var karşımızda. Francis Collins, maşallah.
Evet. Yani tabiri caizse Allah'ın yarattığı delillerin içerisinde yaşıyoruz her zaman için.
Evet.
Soluduğumuz hava veya denizin içindeki, suyun içindeki balıklar, içinde bulunduğu her şey, bütün içinde bulunduğumuz bu ortam Allah'ın yarattığı ortam. Nereye kafamızı çevirsek biz Allah'ın ancak varlığının tecellisini görüyoruz. Hı-hı. Değil mi? Bilim de bunları insanlara detaylı olarak anlayabileceği detay sadelikte sunuyor. Dolayısıyla ancak nereye baksan Allah'ı gördüğün gerçeğini bilimsel olarak göstermiş olur,
evet,
inşallah.
Maşallah.
Bir diğeri de Henry Fritz Schaeffer, Georgia Üniversitesi'nde kimya profesörü ve Kuantum Kimya Merkezi'nin direktörü olan 5 kez Nobel ödülüne aday gösterilen Schaeffer için dünyanın en nitelikli 3. kimya yeri denilmektedir. Bilimin, diyor ki, şöyle söylüyor, bilimin bir anlam kazandığı ve bana zevk verdiği anlar, kendi kendime işte bu Allah'ın yaratması dediğim anlardır. Maşallah.
Yine o tespiti yapmış maşallah. Allah vesile, evet, etmiş.
William Phillips, lazer ışınıyla atomları yakalama metotları geliştirdiği için daha 50 yaşına varmadan Nobel ödülü kazanan günümüz fizikçilerinden William Phillips diyor ki, Allah bize içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya verdi. Bu, evet, önemli bir söz. İçinde yaşayabileceğimiz, az önce söylediğimiz gibi, biz içinde yaşadığımız dünya Allah'ın her şeyini yarattığı dünya. Yani her şeyiyle Allah'ın yaratması. Her insan her şeyden Allah'ın varlığını bulabilir, çıkarabilir. Çünkü her şey Allah'ın yaratmasıyla var oluyor. Ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya.
Evet, bu çok önemli. Bakın bu detay. Şimdi Allah öyle de yaratabilirdi ki, biz bu gerçeklerin farkına varamayabilirdik. Keşif yapamazdık. Şimdi astronomide bu ortaya çıkıyor. Şimdi astronomi bilimiyle ilgilenen bilim adamları şöyle diyorlar. Dünyanın bulunduğu konum, Samanyolu galaksisi içinde bulunduğu konum, uzak bir galaksinin uzak bir kolunda özel bir açıyla yerleştirilmiş. Güneş sistemi ve dünyanın konumu. Öyle bir yerdeyiz ki diyorlar, hem Samanyolu galaksisinin varlığını görebiliyoruz, başka yıldızların, nebulaların varlığını keşfedebiliyoruz teleskopla, bulunduğumuz yeri anlayabiliyoruz diyorlar, hem de başka galaksileri de inceleyebiliyoruz diyorlar. Eğer farklı bir açıda, farklı galaksinin başka bir yerinde bulunuyor olsaydık, belki de nerede bulunduğumuzu ve başka daha nelerin olduğunu anlayamayacaktık diyorlar. Yani keşfetmek, o yüzden bakın Allah bize içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya verdi derken, aslında astronomi açısından da bunu düşünebiliriz. Yani keşfe açık bir şekilde Allah yaratmış her şeyi. Dünyanın konumu da yine buna dahil olmak üzere galaksimizin bulunduğu yer de yine buna dahil. İnşallah. Sırf bilim yaparak Allah'ın varlığının delillerini daha derinden anlayıp Allah'ın gücünü ve kudretini daha derinden anlayabilelim diye inşallah.
Evet. Hemen hemen aynı şeyi söyleyen başka bir bilim adamı da William Damski şöyle diyor. Günümüz matematik bilim adamlarından kendisi. Dünya Allah'ın yaratmasıdır. Bilim adamları ise dünyayı anlamaya çalışırken Allah'ın düşüncelerini tekrarlarlar. Bilim adamları yaratıcı değil, yaratılış her zaman yaratıcının varlığını gösterir. Bilim adamlarının yaptığı, bir önceki bilim adamının söylediği gibi zaten var olan harika bir düzeni keşfetmek. Ve bu da zaten insana çok büyük bir haz ve mutluluk verir. Çünkü bizi yaratan Rabbimizi tanımış oluyoruz.
Evet. Daha diyor ki bilim adamları oluruz. Yaratıcı değil, kaşiftirler diyor. Yaratılış her zaman yaratıcının varlığını gösterir. Orada yazılar kaymış galiba.
Evet. Evet. Kaşif, keşfediyorlar.
Evet.
Yani var olan, keşif ne demek? Zaten var olan,
var olan bir şeyi ortaya
çıkarmak. Bir düzenin, bir yerin, bilinmeyen ama var olan bir şeyin.
Evet.
Biz bilmiyoruz sadece. Keşfedilip bilinir hale gelmiş.
Evet.
Ya Allah'ın yaratılış delilleri her geçen gün yeni bir tanesi daha çıkıyor maşallah.
Maşallah.
Bu da insana değil mi mutluluk verir, güzellik evet. verir. Çünkü Rabbimiz olan Allah'ı daha yakından tanıyoruz. Bir de mesela o yarattığını görüyoruz. Evet. Bir tecellisini daha görmüş oluyoruz. Mesela Alan Sandage diyor ki, günümüzün en tanınmış gök bilimcisi olan Dr. Alan Sandage 1998 yılında Bilim Allah'ı Buluyor kapak konulu Newsweek dergisine verdiği röportajda şöyle diyor. Beni bu sonuca götüren, yani Allah'ın varlığına götüren dünyanın bilimle oluşamayacak kadar kompleks olmasıydı. Ve oluşun sırrını anlayabilmem ancak imanla mümkün diyor.
Bilimle anlaşılamayacak kadar kompleks olmasıydı.
Yani insanın aklıyla, insanın gözlemleriyle ve tetkikleriyle ve teknolojisiyle Allah'ın yaratmasının, dünyanın, değil mi? Yaratmasının sınırlarını, her şeyini bilimle bulamayacağımız kadar kompleks olmasıydı diyor. Değil mi? Ancak iman ettiğim zaman diyor, o sırrı, yani iman etmiş olurum. Ne der? O sırrın, yaratılışın gücü ve hikmeti olan Allah'ı kavramış olup ona iman etmiş oluyorsun inşallah. Bu anlamda gerçek noktayı kavramış oluyor. Paul Ernst, St. John's Üniversitesi'nden yardımcı profesörlük yapmış olan Amerikalı Cerrahlar Birliği üyesi Profesör Ernst inancını şöyle açıklıyor. Ben Allah'a hiç kuşku duymadan kesin olarak inanıyorum ve bu inancım uğraştığım bilim dalının beni doğruladığı ve kuvvetlendirdiği bir imandır. Hı hı. Evet, kainatta bir yaratıcı vardır. İnsanla uğraşıyor. Biz de bu programda bayağı insandan bahsettik. İnsanla karşılaştığımız her detay beni diyor Allah'a ulaştırıyor ve yakınlaştırıyor diyor inşallah. Çünkü biz de az önce anlattığımız gibi Allah'ın biz içimizde her an kontrolünü görüyoruz. Ayette de Allah şah damarından size daha yakınım diyor buyuruyor. Demek ki bizim içimizdeki bütün sistemleri yönetenin, kontrol edenin Allah olduğu gerçeğini bu cerrah doktor beyefendi de kendisi de tetkikleriyle görmüş rahat bir şekilde.
Evet.
Değil mi? Ve doğru olanı Allah'a iman etme yolunu seçmiş inşallah.
Evet. Zaten deriyi kaldırdığınızda ortaya çıkan karmaşık düzen, birbiriyle ilintili sistemlerin varlığı, organlar, sistemler ve bunların mükemmel işleyişi apaçık bir yaratılış ortaya koyuyor. Yani bir cerrahın bunları tetkik edip de anlayamamış olması düşünülemez.
Evet.
Maşallah.
Son bir bilim adamımız var. O da Enrico Medi. Yani son dediğim bu sunumumuzdaki son. Ünlü İtalyan bilim adamı 1971'de Roma'daki uluslararası bir konferansta şöyle demiştir. Uzayın ve zamanın dışında tüm varlıkların sahibi olan ve tüm varlıkları bu şekilde yaratan bir sebep var. Ve bu yaratıcı Allah'tır. Yani uzayın, zamanın hepsini kapsayan, bunların da üstünde yüksek, her şeye gücü yeten bir yaratıcı vardır. Ve bu yaratıcı Allah'tır diye söylüyor.
Evet. Allah'ın zamandan ve mekandan münezzeh olduğunu söylemiş evet. oluyor. Maşallah. Bakın ne kadar derin bir imana sahip olmuş. Sırf inceleyerek, araştırarak. Elhamdülillah. Bu şimdi bu kişi tabii ki bunu bu şekilde tespit etmiş. Bakıyoruz. Allah çok detaylı olarak zaten kendini tanıtıyor inşallah. Bilim de kutsal şeyleri, Kur'an-ı Kerim'i, kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde doğrulamış oluyor maşallah.
Evet. Bilimle devam edelim o zaman. Yine bir bilimsel hakikat. O da anne karnında Allah'ın hayatı yaratması, değil mi? Can vermesi, yeni bir canlının oluşması. Ona ilgili birkaç detay var, onu paylaşalım isterseniz. Hı hı. Evet. İki canlı arasındaki hayat köprüsü plasenta.
Evet. Şimdi plasenta insan vücudundaki çok harika bir düzene işaret ediyor. Doğumun gerçek kahramanı diyebiliriz plasenta için. Şimdi teknolojinin en son imkanları ile üretilmiş, milyonlarca dolar değerinde olan ve en modern hastanelerde kullanılan yaşam destek ünitelerini düşünelim. Birkaç kilogram ağırlığında bir et parçası ile, yani bu plasenta ile karşılaştırdıkları zaman son derece ilkel ve yetersiz kalıyorlar. Bu et parçası, plasenta, bilim adamları tarafından doğumun gerçek kahramanı olarak nitelendiriliyor. Çünkü embriyonun, yani bebeğin anne karnında gelişmesi sırasında ihtiyacı için ne gerekiyorsa bunu sağlayan bir organ, plasenta. Gelişimi için, embriyonun gelişimi için gerekli olan besin, oksijen ve diğer maddeler belirli bir dönemden itibaren anne karnından alınmaya başlanıyor. Bunun için plasenta gibi bir organa ihtiyaç var ve bu da hazırlanmış zaten. Plasenta da anne ile embriyo arasında bu maddelerin alışverişini sağlayan bir yapı, bir organ. Anne ile embriyo arasında köprü görevi görüyor. Şimdi bebek annenin karnında, şöyle özetleyelim hemen. Annenin karnında yabancı bir organizma. Bağışıklık sistemi yabancı olan her şeyi tespit eder ve imha eder. Öyle değil mi?
Evet, doğru.
Hayır, bu gerçekleşmiyor. Plasenta sayesinde bebek anne ile muhatap oluyor. Bebek tamamen annenin vücudundan izole bir durumda. Her ne kadar annenin karnında da olsa, rahminin içinde bile gelişmeye devam ediyor olsa, ilk dakikadan itibaren, tamamen izole edilmiş bir konumda ve anne ile irtibatı, işte bu plasenta denen mucizevi organ sayesinde gerçekleştiriliyor. O izolasyonu en mükemmel bir şekilde sağlıyor, bozmuyor plasenta. Böylesine bir yapı. Burada plasentenin yapısı gelişmekte olan fetüsün bütün gereksinimlerini karşılayacak şekilde yaratılmış. Bütün bu tespiti de engellenerek, bağışıklık sistemi tarafından tespiti de engellenerek gerçekleştirilmiş bu. Maşallah.
Evet, bu en başta döllenen yumurta hücresi, değil mi? Anne rahminden, normalde rahim kanalından atılacak gibi yoldan, diğer döllenmemiş yumurta hücrelerinin gittiği yoldan gidiyor.
Evet.
Ama tam plasentanın bulunduğu yerde bir çıkıntı var. Oraya takılıyor. Ve orada plasenta oluşuyor, değil mi? Ve hücre bölünmeye başlıyor. Enerjisini de plasentadan alıyor. Hücre bölündükçe, büyüdükçe bütün ihtiyaçlarını anne rahminde karşıladığı bütün, tabiri caizse, lojistik, yani hem gaz hem enerji ihtiyaçlarını aldığı, aynı zamanda ne yaptı? Atıklarını da verdi.
Evet,
değil mi?
Evet.
Bir alışveriş boru hattı gibi, ama çok gelişmiş bir boru hattı gibi bebeğe bağlandığını görüyoruz.
Evet, bebeğin ihtiyacı neyse o sağlanmış oluyor ve bebeğin kalın artık maddeler neyse, metabolizmasından arta kalan şeyler, bunlar da annenin kan dolaşımına bırakılıyor. Mükemmel bir şekilde gerçekleşiyor bunlar. Bakın, burada bebek için gerekli mineraller ve besinler seçip iletiliyor. Plasenta bunu gerçekleştiriyor.
Tamam ya, annenin hiç haberi yok tabii konudan.
Evet.
Neye ihtiyacı var bilmiyor.
Bebek zaten aciz. Bebek neye ihtiyacı olduğunu bilemez. Anne de bebeğin ihtiyacı nedir bunu tespit edemez. Tespit etse bile bunu sağlayıp veremez. Ama bakın, Allah'ın rahmetiyle plasenta, evet, gibi bir organı Allah yaratıyor özellikle. Bir dokuyu yaratıyor. Kendine has özel tasarımıyla. Bakın, plasenta trofoblast hücrelerinin aralarından sızan besin maddelerini bebeğe taşıyacak olan yumuşak kan damarları ile dolu. Bir kan gölü var. Hı. Annenin kanının bulunduğu bir göl var, öyle tabir edelim. O kan gölünün içinde özel kan damarları var. Bu kan damarları bebeğe ait değil. anneye de ait değil. Plasentanın kendi yapısı bu. Ve bebeğin ihtiyacı olan gıdalar, mineraller her neyse, işte bu damar ağı vasıtasıyla annenin kan gölü içinden bu şekilde ayırt edilip alınıyor. Anneden gelen tüm besin maddeleri, oksijen, demir ve kalsiyum gibi önemli mineraller plasenta önce göbek bağına, umbilikal kord dediğimiz, ve oradan da embriyonun kılcal damarlarına iletiliyor bu sayede. Sadece embriyonun metabolizması için gerekli besinleri sağlamakla kalmıyor plasenta. Yeni dokuların oluşması için, bebek sonuçta yeni organlar oluşuyor vücudunda, yeni dokular oluşuyor. Bunların oluşması için gerekli olan besinler de seçilerek fetüse ulaştırılıyor. Burada peki karar mekanizması kim? Bebek değil, anne değil. Hiçbir anne benim plasenta gibi bir organ vücudumda oluşsun diyemez. Bunlar o işte o ilk döllenme sırasında oluşan bebeğin çoğalan hücrelerden bahsediyoruz ilk zigottan sonra. Bir grup hücre kendilerini bunu görev bilerek plasenta gibi bir dokuyu biz oluşturacağız deyip bu konuda özelleşiyorlar. İşte bu sayede gerçekleşiyor. Allah'ın eşsiz yaratması, Allah'ın emretmesi ve o hücrelerin biz hayır bebeğin organlarını oluşturmayacağız. Biz bebeğe diğer dokulara, arkadaşlarına öyle diyorlar diye söyleyelim mesela, benzetme olarak söylüyorum. İşte diyelim 100 tane hücre var. 70 tanesi bir tarafta, 30 tanesi bir tarafta. 30 tanesi diyor ki biz size gerekli olan gıdaları, besinleri sağlamak üzere özelleşeceğiz diyorlar. Ve plasentayı oluşturmaya başlıyorlar. Durduk yerde. Hiçbir sebep yok buna. Ta ki bunun bütün DNA bilgisi onların DNA'sında var. Ve o bilgiye göre hareket ederek o plasentayı mükemmel şekilde oluşturmaya başlıyorlar. Öyle bir ince mimari var ki, bakın onu da gösterelim. Besinler dışında iyonlar da plasentadan geçiyor. İyonlar artık bakın atom seviyesinde. Özellikle iki iyon fetüs için çok önemli ve bunları bol miktarda depolaması gerekiyor. Bunlardan biri demir. Kan hacmini artırmak için buna ihtiyaç kesinlikle var. Diğeri ise kemiklerin gelişimi için gerekli olan kalsiyum. Bu iki önemli iyon, iki önemli atom. Bunların transferi çok etkileyici ve titiz olarak gerçekleşiyor plasenta aracılığıyla. Eğer annenin aldığı demir miktarı az da olsa, bakın bu çok önemli, plasenta bebek için gerekli olan miktarı annenin kanından çekiyor. Yani anne gıdayla az demir dahi demir almış olsa dahi, gıdasına hiç önemli değil, kanındaki kırmızı kan hücrelerinin içindeki demiri artık çekiyor. Maşallah. Bilinçli bir mekanizma var. Akıl evet. Dersen akıl var. Ama nerede şuur karar alma mekanizması?
Plasentada.
Plasentanın içinde mi?
Değil tabii ki.
Her yere hakim olan, o hücrelere de emrini veren,
nutkunu
nasıl evet. Çalışacaklarını emreden, her yere hakim olan Rabbimiz inşallah. Ve plasenta bebek için gerekli olan miktarı annenin kanından çeker. Ne olursa olsun bebeğin ihtiyacını karşılar ve onu her türlü tehlikeden bu şekilde koruyor. Sağlıklı bir bebek olsun diye inşallah.
İnşallah.
Bakın evet. Allah'ın sonsuz gücünü ve her yere hakim olan kudretine, gökleri ve göklerde ve yerde yegane yaratıcı güç olduğu gerçeğini bir kez daha görmüş oluyoruz plasentayla.
Evet.
Maşallah.
Süremizin sonuna geldik. Cihat Hocam, bugün de programımızın sonuna geldik sayın izleyicilerimiz. Akşam saat 22'de sayın hocamız Adnan Oktar'ın Gece Sohbetleri programını Harun Yahya TV, A9 TV ve Kocaeli TV'den izleyebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler.